Ayrım 13. Sülale Devri Mustafa Balbay. Sayfa 180. Patates altından kıymetlidir. Göl Marmara'da meydana gelen tarım işçilerine yönelik trafik cinayetinin acısını içimizde hissederek Ödemiş'e hareket ettik. Burada da altın uğruna toprak cinayetine hazırlık yapılıyordu. Göl Marmara'da 15 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza sürekli geliyorum diyen bir faciaydı. Mevsimlik tarım işçileri köle düzeninden farklı olmayan bir şekilde kamyon kasalarına dolduruluyor ve ırgatlığa götürülüyor. Yüzyıllar öncesinden başlayan dayı başılık sistemi Türkiye'nin pek çok yerinde hala geçerli. İşçi başına günlük ücretin ortalama %10'unu alan dayı başı, tarlaya ne kadar çok kişi sokabilirse o kadar çok kazanıyor. O işçiler hangi koşullarda getirilmiş, nasıl taşınmış kimin umurunda? Ya sigorta? Hayatta kalma güvenliği olmayan bir kişinin daha iyi bir yaşam güvenliği olabilir mi? Türkiye'de trafik sorunundan tarım işçilerinin karşı karşıya kaldığı kölelik sistemine kadar uzanan zincir, Göl Marmara'da bir kez daha kırıldı ve hepimizin yüreğine çarptı. Ödemiş çevresindeki altın madeni işletme inadı ise toprağa yönelik büyük bir saldırı. Son bir yıl içinde bu işe giren şirketler dördüncü kez rapor hazırlamaya girişip işe koyulmak istediler. Her seferinde Ödemiş ve çevresinde örgütlü Küçük Menderes Havzası'nı korumaya kararlı insanlar bunu durdurdular. Dünkü saldırı Ödemiş'in hemen üstündeki Dolaylar Köyü'ndeydi. CHP Ödemiş İlçe Örgütü büyük bir katılımla oradaydı. MHP ilçe başkanı vardı. AKP'li belediye başkanı da tam resmi görevlerin geleceği zamana haşere ilaçlaması denk getirdi. Gelenlere köyde haşerat, pire tehlikesi var, biz de ilaçlama yapıyoruz, bu bölgeye giremezsiniz dediler. Biz de köylülerle birlikte omuz omuza toprağı koruma mücadelesi verirken direnmenin içine gülümsemeyi de katarak köyde pirelenme olmasa bile biz sizden pirelendik, buralarda fazla dolaşmayın dedik. CHP milletvekili Zekeriya Temizel ve Kamil Okyay Sındır ile birlikte toprakların korunması için bütün direnişlere katılmaktan konuyu meclis gündemine taşımaya kadar her şeyi yapacağımızı söylerken köylüler de şu düşüncelerini ilettiler. Seçimden önceki eyleme de gelmiştiniz. Acaba sadece seçim için mi geldiler diye düşünmüştük. Şimdi de buradasınız, teşekkür ederiz. Asıl biz onlara teşekkür ettik. Çünkü bu ülkenin topraklarını, doğasını koruma bilincine sahip, kendisini maden şirketine satmayan insanlara biz de büyük saygı duyuyoruz ve onlara güç verirken onlardan güç alıyoruz. İnsan, Küçük Menderes Ovası'nda göz alabildiğine yeşilliğin arasından ilerleyip karşı dağlara bakarken mırıldanmadan edemiyor. İtalya'nın Po Ovası'ndan sonra dünyanın en verimli topraklarına sahip bu bölgenin her yüksekliğinde ayrı bir bereket var. Doruklarda kestane, eteğinde ceviz, hemen altında zeytin ve incir, ovada patates. Altını bir kez çıkartırsınız, toprağı bitirirsiniz. Patatesi kuşaktan kuşağa binlerce kez üretir, sofranıza getirirsiniz. Hangisi daha değerli? Altın diyeni 3 gün aç bırakıp önüne bir tepsi altın koymalı. Suruç'tan Orta Doğu'ya sürükleniş. 20 Temmuz 2015 tarihinde 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı Türkiye'yi Orta Doğu'nun bir parçası haline getirmeye çalışanların ekmeğine yağ sürdü. Yıllardır terörle iç içe yaşamak durumunda kalan Türkiye, intihar saldırılarının olmadığı bir ülkeydi. İntihar saldırısında kullanılan kişinin Orta Doğu'ya özgü yöntemlerle uzun süren çalışmaların ardından hazırlandığı biliniyor. Saldırıyı yapan kişi, yaptığı eylemin olağanüstü büyük sonuçları olacağını ve kendisini büyük bir ödülün beklediğini düşünüyor. Konunun bu yanı başka bir derinlik. Orta Doğu'da bütün olasılıklar yan yana konur. En kötü olan gerçekleşir. Ne yazık ki biz de böyle bir bataklığın içine sürükleniyoruz. Suruç katliamını sadece hemen karşısındaki Kobani ile ilişkilendirip o kapsamda değerlendirmek dar olur. Yakın geçmişten bugüne gelmek gerekirse bu katliama gelinen yolun ilk yapı taşları 2010 yılında Suriye'de iç savaş başladığında döşendi. Arap Bağrı'nın bütün hızıyla estiği, Fas'tan Bahreyn'e tüm coğrafyayı etkisi altına aldığı o günlerde beklenti şuydu. Bu coğrafyadaki şeyhler, sultanlar art arda devrilecek, devamında demokrasi yeşerecek. Olmadı, olamazdı da. Bir ülkede diktatörlük varsa onu devirdiğinizde altındaki öne çıkar. Örneğin Almanya'da Hitler diktatörü devrildi, altından Alman gelenekleri içinde bir demokrasi çıktı. Ama Saddam devrilince altından İran mezhep gerilimlerinden feodal bağnazlıklara kadar toplumun derinliklerinde olan her şey su yüzüne çıktı. Arap Baharı başladığında dönemin başbakanı Erdoğan, bütün rüzgarlı ülkelere gidip demokrasi yelkeni benden dedi. Ama yukarıda aktardığımız nedenlerle bunun olanaksız olduğu kısa sürede görüldü. Suriye'de de Esad'a haftalarla ömür biçen Erdoğan, sabah Reyhanlı'dan girecek, ikindi namazını Şam'da Emevi Camisi'nde kılacaktı. Şimdi kendisi olmasa bile adamları ancak terör kayıplarımızın cenaze namazını kılıyor. Suriye'de aradan haftalar geçmesine karşın Esad'ın devrilmemesinden telaşlananlar karşısında kim varsa desteklemeye giriştiler. Diktatöre karşı teröristi desteklemek. Bu denklemden nasıl olumlu bir şey çıkar ki? Güncel acımızla söylemek gerekirse çıksa çıksa Suruç çıkar. AKP iktidarının en kabarık dosyalarının başında Suriye geliyor. Bunu bildikleri için de konuya ilişkin her türlü haberi yalanlamaktan öte kaynağına kadar kurutmaya girişiyorlar. Türkiye Suriye sınırının güneyinden gelen haberler AKP ile HDP arasında bir başka gerilim konusu olmuştu. Yukarıda AKP'nin dosyasından kesitler sunduk. HDP'ye de gönderme yapmak gerekirse bu partinin Güneydoğu benim olsun, Türkiye hepinizin olsun denkleminden vazgeçmesi gerek. Belki bu konuda AKP ile arasında Dolmabahçe ile yaratan bir mutabakat olabilir. Ama bu ne Türkiye gerçeklerine uygun ne de Orta Doğu gerçeklerine. HDP Suriye'de kendi siyasi çizgisine uygun bir gelişme olduğunda zafer naraları atıyor. Ama Suriye'ye de dahil olmak üzere Orta Doğu'nun her yerinde geçerli bir kural vardır. Zafere ulaştım diyerek havaya zıplayıp ayağınız yere geldiğinde sizi bir hezimet bekler. O nedenle HDP'nin Türkiye Partisi olma yolunu bütün yönleriyle benimsemesi Güneydoğu'dan Marmara'ya tüm Türkiye'nin yararına. Kevgir Devlet. Memleket o hale geldi ki neresinde ne olduğu belli değil. Durum şu. Yıllarca beslenip büyütülen IŞİD'e yönelik sınır ötesi operasyonlar serisinin devamında hazır yola çıkmışken PKK operasyonu da yapalım dendi. Daha önce resmi ziyaret yapılan kampları bu kez savaş uçakları havadan bombaladı. Sınır ötesine çıkılmışken sadece Suriye yeter mi? Kuzey Irak'ta payını aldı. Başbakanın açıklamasına göre operasyonlar dalgalı şekilde devam edecek. Dün akşam saatlerinde Irak'a ikinci, Suriye'ye üçüncü dalga operasyonun sürdüğü duyuruldu. Çözüm sürecinin yerini operasyon süreci almış durumda. Sınırımızdan içeriye neyin girdiği, neyin çıktığı belirsiz. Buna tabii ki kimliksiz insanlar da dahil. Hükümet yetkililerinden bir bostancı, bu tür durumlar böyle olur, herkesi denetleyemezsiniz diyor. Oysa asıl bu tür durumlardan sınırların daha güvenli olması gerekir. Sonunda elektronik duvar örüleceği açıklandı. Elek kısmı zaten tamam. Bakalım devamı nasıl olacak? Sınırlarımız tam bir kevgire döndü. Kevgire dönen sadece sınırlarımız değil, bütçemizde de neyin girdiği, neyin çıktığı belirsiz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar büyük ölçüde kaynağı belirlenemeyen para geliyor. Üzümü niye, bağını sorma. Güzel de, üzümü kimin yediği belirsiz. Örtülüsü var, örtüsüzü var. Çöpünün kime kaldığı belli. Devlet kadroları kevgire döndü. Bir anda binlerce öğretmen rotasyona tabi tutulup oradan oraya gönderiliyor. Artık topal ördek haline gelmiş hükümet, sanki iktidara gün gelmiş de başka bir partiden yönetimi devralmış gibi atamalar yapıyor. Öyle ki devletin en mahrem kurumları bile gidişten payını alıyor. Ailelerin yaşamlarında birinci öncelik saydıkları öğrenci yerleştirme sınavları kevgire döndü. Daha hiçbir sorunun tartışmalı olmadığı bir sınav yapılamadı. Yakın geçmişte neredeyse okulların yerine geçen dershane sistemi kevgire döndü. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı da açıklamasından sonra kendisini feshedip dönüşmüş dershanelerle dönüşmemiş dershanelerin nereye döneceği belirsiz bir hale geldi. Başta sınırlarımız kevgire döndü diye başlamıştık ama asıl sokaklarımız operasyonlarla kevgire döndü. Türkiye Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik operasyonların devamında sayısı belirsiz ilde operasyon yapılıyor. Hangi ilde hangi örgüte karşı operasyon yapıldığı belirsiz. Ele kim geçerse, hangi örgüt adı tutturulabilirse. En çok kayıt dışı Suriyelinin yaşadığı Şanlıurfa'nın 40 noktasına operasyon düzenlendiği duyuruldu. Sınırı kevgire çevireceksiniz, sınır kentlerine terör örgütü operasyonu düzenleyeceksiniz. Buna sepete su doldurmak derler. Terör gibi bütün gerçeklerin üzerine örten ciddi bir sorunu mizah konusu yapmak elbette hoş değil ama gelinen nokta ciddiyetini kaybetti. İktidarını yitirmemek için her şeyi yapmaya hazır bir güç, terörü siyasi hedeflerin silahı haline getirmekten çekinmeyecek kadar densizleşti. Ülkenin her yerini kan bürümüş. Bunların gözünü kan bürümüş. Devletin her tarafı kevgir. Dilediğin yerden çık, dilediğin yerden gir. Sonra da çek bir operasyon. Sortisi bol olsun. Umudun gücü. Stratejiye kafa yoran tüm uzmanların üzerinde birleştiği şöyle bir değerlendirme vardı. Mücadeleyi kazanmak istiyorsanız önce rakibinizin iradesini ve umudunu esir alın. Bunu başardığınızda yolu çoktan yarılamışsınız demektir. İrade bir güç, kararlılık ve sarsılmaz bir hedef duygusu ise umut da onun motorudur. İçine umudu katmadığınız hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Umudun hemen kendisiyle birlikte büyüttüğü bir başka önemli değer ise moral gücüdür. Bu güç olmadan yol alamazsınız. Umut bir bakıma çok sıfırlı büyük bir sayının en başındaki bir gibidir. Baştan o biri çıkardığınızda elinizde bir sürü sıfır kalır. Ama yan yana dizilmiş sıfırların en başındaki bir durursa, gücünüzü rakamlarla tarif etmek gerekirse milyondur, milyardır. Gerçi atalarımız umut fakirin ekmeğidir, ye Mehmet ye demiştir ama bunda da bir olumsuzluk yoktur. Umut salt beklemek ve istemekten ibaret de değildir. Her şeyden önce umut etmek ister. Umut verdiğiniz emek kadar büyür ve hiçbir zaman nankör değildir. Peşrevi biraz uzattık ama umudun siyasetten toplumsal yaşama kadar her alanda yeniden önem kazandığı ve onu yok etmek, köreltmek isteyenlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. 7 Haziran seçimleri Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Eline Kur'an'ı, arkasına devlet gücünü, cebine hazineyi koyan Erdoğan, nihai hedefi başkanlık gücüne ulaşamamıştır. Bu tür dengesiz, orantısız güçle seçimlerin yapıldığı Orta Doğu ülkelerinde Erdoğan tipi gücü elinde bulunduranlar seçimlerden %80-90'lık oy oranlarıyla çıkmışlardır. Örneğin Beşar Esad son devlet başkanlığı seçimine 3 aday ile birlikte katılmış %90 üzerinde oy almıştır. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi olmadığını, her şeye rağmen bir demokratik birikiminin olduğunu dosta, düşmana ve Erdoğan'a göstermiştir. Türkiye 7 Haziran seçimlerinden sonra 6 Haziran'dan daha demokratik ve özgürlükçü bir ortama girdi. Erdoğan'ın yayın organları Baykal görüşmesine dek başlık bile bulamadı. Ancak kabul etmek gerekir ki meclis başkanlığı seçiminin ardından Erdoğan ve partisi fiilen tek başına iktidarı elde etmiş gibi davranmaya başladı. Lafı eğip bükmeden Erdoğan'ın elde ettiği bu başarının altını çizmek ve bundan sonraki süreci ona göre değerlendirmek gerekir. Erdoğan, yazının başında vurguladığımız gücü kendisi açısından tesis etti. Muhalefet karşısında göreceli bir üstünlük sağladı. Ancak bu kabul edilemez. Seçmen nasıl Erdoğan'a Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olmadığını gösterdiyse, şimdi aynı şeyi siyasiler yapmak görevindedir. Erdoğan, 7 Haziran sonuçlarını resmen tanımıyor. Yıllarca diline doladığı milli iradeyi hiçe sayıyor. Seçim öncesinde yüz yüze geldiğimiz pek çok yurttaş bize şunu söylemişti. Bunlar sandıkta kaybetseler bile gitmezler, boşuna uğraşmayın. Yurttaşların bir bölümünde yerleşmiş olan bu kabillenmişlik demokrasimizi en hafif anlatımıyla yozlaştıracaktır. Erdoğan'ın dayattığı iklim sürerse önümüzdeki seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısı azalabilir. Kimi seçmenler oyumuz işe yaramıyor duygusuna kapılabilir. Buna kesinlikle meydan vermemek gerekiyor. 7 Haziran Erdoğan'ın saltanatının bitirileceğini göstermiştir. Bunun arkasını getirmek gerekiyor. Bunu başarmanın yolu umudu yeniden yeşertmekten, yapabiliriz duygusunu güçlendirmekten geçiyor. Gün AKP'nin yalanlarına, oyalamalarına, tehditlerine meydan okuyup halkın 7 Haziran'da yeşerttiği umudu güçlendirme günüdür. Haddini bil. Yıllarca milli iradeyi dilinden düşürmedin. Sanki en çok oyu almak her şeyi yapma hakkını elde etmek demekmiş gibi muhalefetin üstüne bile milli irade bende diye gittin. Bu yolda hukuku bile tanımadın. Milli irade bende ise hukuk da benim dedin. Yetmedi, anayasa da benim dedin. Seni bağlayan tüm hükümlerini yırtıp attın. 7 Haziran seçimlerinde muhteşem bir final tasarladın. Tüm partiler senin altındaydı. Onlar kendi aralarında 4 eşit partiymiş gibi çalışacaktı. Sen tümünün üstünde her türlü yetkiyi kullanarak, tabii ki hiçbir sınır tanımayarak seçime girdin. Meydanlarda bangır bangır bağırıp 4 partiden sadece birine oy verilmesini istedin. Önce 400 sandalye dayattın, baktın olmayacak 330 da olur dedin. Onun da olmayacağını anlayınca şimdilik tek başına iktidar yeter, devamına sonra bakarım dedin. Seçimlerden bu da çıkmayınca ilk yaptığın şey milli irade sözcüğünü belleğinden silip atmak oldu. Artık milli irade yok, milli idare var, o da sensin. Senden başka idare yok. Tıpkı milli takım, milli marş gibi bir milli idaremiz var, o da sensin. senin dışında başka bir idare edenin olabileceğini düşünmek bile suç. Yıllarca yaptığın her şeyi en demokratik adım diye halka sundun. Buna bir de isim takıp ileri demokrasi dedin. Kimse senin karşında bir adım ileri gidemezdi. Gidene haddi bildirilirdi. Bunun adı ileri demokrasiydi. Öyle ya, demokrasi zaten yeterince ileri gitmiş, başkasının ileri gitmesine ne gerek var? 7 Haziran'da başkanlık hayallerin sandığa gömülünce milli iradeyi de parlamentoya gömüp yeniden tek güç olmanın yollarını arıyorsun. Önce kendine zaman kazandırdın, sonra muhalefeti parçaladın, devamında da seçim sonuçlarını fiilen tanımayıp yine tek başına iktidarmış gibi devam ediyorsun. Ancak bunun uzun süre devam ettirilemeyeceğini sen de biliyorsun. Onun için yeni bir seçim yapıp istediğin sonucu almak istiyorsun. O zaman da olmazsa ne yapacaksın? Yeni bir seçim daha mı? Bunun zor olacağını bildiğin için son kozunu çok güçlü oynamak istiyorsun. Ben gidersem istikrar da gider, çünkü ben ve istikrar birbirinden ayrılmaz ikiliyiz desen tutmayacak. Daha da ileri gidiyorsun. Ben gidersem terör gelir, çok fena olur demeye hazırlanıyorsun. Bütün bunların yetmeyeceğini bildiğin için senin dışındaki tüm partileri aşağı çekip rakipsiz hale gelmek istiyorsun. Birini terörist ilan edeceksin, birini çözümsüz ilan edeceksin, birini koltuğunun altına alacaksın, kendini de tek seçenek olarak dayatacaksın. Halka soracaksın. Benlerden ben beğen, hangi ben? Halk da senlerden sen beğenecek. Öyle mi? 7 Haziran'da halk tercihini yaptı. Senin anayasal sınırlarının dışına çıkmadan görev yapmanı istedi. Sen de ona iyi karar veremedin, bir daha karar ver diyeceksin. Bu siyasetin doğasına ters. Halk senin yenilebileceğini gördü. Bugün elde etmiş gibi göründüğün psikolojik üstünlük kalıcı, sandığa yansıyıcı bir şey değil. Sadece demokrasilerde değil, hiçbir rejimde halka karşı durulmaz. Halkla inatlaşılmaz. Her şeyi bir yana bırak, dilinden düşürmediğin Osmanlı'nın tarihine bir bak. Halkla inatlaşan padişahlar her şeye rağmen, elindeki onca güce rağmen ayakta kalabilmişler mi? İnsanın haddini bilmesinin ne kadar zor olduğunu bildikleri için onlar da padişah tahta çıkarken hep birazdan yüksek sesle haykırmışlar. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Sen de biraz haddini bil. İktidardaki Akbaba. Bugün gerçeklere gitmiyor elim. Masallar ülkesinde gezinelim. Bir varmış bir yokmuş. Memleketin birinde çare az dert çokmuş. Ahali aç, yönetenler tokmuş. Ülkede şöyle uygulanırmış demokrasi. Benden olan millet, olmayan asi. En tepedekinin adı Akbabaymış. Onda vicdan aramak boşuna çabaymış. Elinde kutsal kitap, arkasında devlet gücü, cebinde hazine, vay ona karşı çıkanın haline. Memlekette seçim de yapılırmış. Ama sonuçlarını kabul edip etmemek Akbabaya bırakılırmış. Gel zaman git zaman, devran böyle sürmüş muntazaman. Hep böyle oluşmuş siyasi kulvar. Akbaba onlara bakıp haykırırmış. Ben de ne çok kulvar. Halkla dengesini şöyle kurmuş Akbaba. Oyunu bana ver, gerisini koy ver. Sorunlara kafa yorup kendini yorma. Aldığın yardıma şükret, benim adımı zikret. Memleket edebiyatı deyince Hilal, hazineden aslan payı deyince Bilal. Halk da alışmış zamanla bu düzene, garip bakmış vatan için kendini üzene. Akbaba'ya yükseldiği yer yetmez olmuş, hazineler bile beş para etmez olmuş. Daha çok olmalıymış yetkisi, dünyaya yayılmalıyım etkisi. Bunun için de başkan olmalıymış, sanki seçmen onun malıymış. 1 Haziran günü seçime girerken, Akbaba kendisine 400 vekil isterken, partisini kucaklayıp muhalefeti çelmelerken, istediği çıkmamış sandıktan. Ne 400'ü al sana 250 vekil, koltuğunu al kenara çekil. Olur mu? Bu kadarla doyulur mu? Akbaba tanımam demiş seçim sonuçlarını. Ne demek sandıktan istediğim çıkmadı? Çıkmadıysa çıkmış gibi yaparız. Halkı oyalar, istediğimizi yaparız. Demokrasi dediğin çare üretme sanatı değil mi? Biz de buluruz çaresini. Böylece seçim sonuçları rafa konmuş. Memlekette ilk kez böyle bir şey olmuş. Akbaba çökmüş devletin tepesine. Bırakmıyormuş iktidarı. Almış bütün yetkileri eline, tekme vurmuş anayasanın beline. Yeni bir plan yapmış. Buna göre önce sonuç belirlenecek, sonra seçim yapılacakmış. Sormuş etrafındakiler, efendimiz, seçim sonuçlarını nasıl alırsınız? Hangi oranda memnun kalırsınız? Emredin, her şeyi yaparız. Terörü bile işin içine katarız. Akbaba hala iktidardaymış. Öyle sarmış ki içini iktidarı kaybetme korkusu, baktığı her yerde o korkunun tortusu. Memleket yönetimi Akbaba'nın esiriymiş, Akbaba da kaybetme korkusunun esiriymiş. Bunu gören halk dönmüş şaşkına, bir çare bulun Allah aşkına. Diktatörlüğün şu tarifi, bir kez daha bekliyormuş Arif'i. Bir kişinin milyonlara hükmetmesi değildir diktatörlük, milyonların bir kişinin zulmüne boyun eğmesidir diktatörlük. Bataklığın özü. 2007 yılından bu yana Türkiye'yi sarsan devletin ve toplumun bütün dengelerini etkileyen davaların kudretli, zırhlı, Mercedesli başbakan, destekçi, savcısı Zekeriya Öz şimdi kanun kaçağı. Tablo AKP'nin Türkiye'yi sürüklediği bataklığın özetidir. Zekeriya Öz İstanbul Beşiktaş'taki makamında haftada bir dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşerek Balyoz'dan Ergenekon'a kadar pek çok davayı yürüttü. Aslında bunlara dava demek doğru bir tanım değil. Zira kurgulanmış, çerçevesi her an değişebilen bir dizi hukuksuzluklar serisinin toplamıydı. Öz, sorguladığı kişilere odasındaki eşyalardan daha değersiz bir varlık gibi bakarak akıl almaz sorular yöneltiyordu. Günlük yaşam biçiminiz, Türkiye'nin neredeyse %80'inin tanıdığı bir kişiyi tanıyıp tanımadığınız, ailenizle yaptığınız telefon görüşmelerinin içeriği, her şey ama her şey buna dahildi. Sorularını bir suçu ortaya çıkarmaya yönelik değil, verdiği kararın altını doldurmaya yönelik soruyordu. Bu konularda sadece bu satırların yazarı değil, onlarca kişinin söyleyeceği vardır. Özle hükümetin arası 2013 sonundan itibaren açıldı. Daha doğru anlatımla hükümet koalisyonunun AKP kanadıyla yollar ayrıldı. İşin içine parti paralel tartışması girdi. O güne dek Erdoğan'ın pek çok grup toplantısında övgüler düzdüğü demokrasi kahramanı ilan ettiği Öz gitmiş, yerine darbeci kumpasçı Öz gelmişti. Bir başka deyişle Öz yıllarca yürütmede bir parçası olduğu kumpasların ortasına düşmüştü. Aslında konunun bu yanı hala net değil. Şimdi kaçak olan Öz yapacağı açıklamalarla yakın geçmişi aydınlatabilir. Aydınlatmasa bile tartışmayı daha renkli hale getirebilir. Öz'e bir çağrımız var. Öz içinde zerre kadar vicdan kaldıysa bu kurguların nasıl oluştuğunu kamuoyuyla paylaşabilir. Gerçi delillerin nasıl üretildiği başından beri biliniyordu. Ama en azından şu konuların biraz daha netleşmesini sağlayabilir. O iddianameler gerçekte nerede yazıldı? Davaların sınırları nasıl genişletilip daraltıldı? Kişileri suçlarken can alıcı yerinden vurma sanatını kimler gösterdi? AKP'nin Türkiye'ye verdiği zararda sıralama yaparken birinciliği neyin alacağını söylemek elbette zor. Bütün dünyada itibarımızın sıfırlandığı dış politika mı, üretimsizleşen ekonomi mi, patlayan işsizlik mi, hortlayan terör mü, her yeri saran hukuksuzluk mu, adaletin terazi olmaktan çıkarılıp silah haline getirilmesi mi, birinciliği hukuk kıyımına vermek gerekiyor. Zira devlet hukuk zeminine oturmazsa ekonomiden dış politikaya kadar her şey bozulur. Zekeriya Öz işte bu hukuk bataklığının sözcüğün tam anlamıyla özüydü. Ama elbette tek başına değildi. Onu o bataklığın en derin yeri haline getirenler hala iktidarlarını sürdürüyorlar. Üstelik 7 Haziran'da oluşan halk iradesini hiçe sayarak. Zekeriya Öz hakkındaki yakalama kararının ilan edilmesine ramak kala Ermenistan'a kaçtı. Yakın geçmişte yıllarca süren tutukluluklarda Öz ve benzeri savcılar hep şu cümleyi kullandılar. Yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluğunun devamına. Demek ki haktan, hukuktan, ülkeden kaçmak hep içlerinde varmış. AKP kaybetse de iktidarı vermez. 7 Haziran seçimleri öncesinde kampanya boyunca yurttaşların çok farklı görüşlerini dinledik. Bunların başında AKP'nin tek başına devlet oluşuna ilişkin yorumlar geliyordu. Şu değerlendirmeler bizi ürküttü. Bunlar seçimi kaybetse bile iktidarı bırakmazlar. Kendinizi boşuna yormayın. Bunlara karşılık bizim tepkimiz şu oldu. Kaygınızı anlıyoruz ama Türkiye'nin siyasal birikimi bu kadarına izin vermez, vermemeli. Seçimle gelen iktidar seçimle gitmeli. Er geç AKP de bunu tadacak. Bizim yanıtlarımız umutsuz seçmenin yüzünü çok da güldürmüyordu. Öyle ama diyorlardı. Bunlar bizim daha önce yaşadıklarımıza benzemiyor. Erdoğan'dan tek imzalı kararname ile AKP Genel Başkanlığı'nı ve Başbakanlık görevini alan Davutoğlu'nun sergilediği tutum, Cumhurbaşkanı'nın anayasaya, parlamentoya ve tüm geleneklere meydan okuyuşu, yurttaşlardaki derin kaygıyı haklı kılıyordu. Hazin bir noktadayız. demokrasiyi amacına ulaşmak için kullanıp atılacak bir araç olarak gören bir anlayışa karşı demokrasiyi anımsatarak mücadele etmeye çalışıyoruz. 7 Haziran seçimlerinin üzerinden 69 gün geçti. Davutoğlu'nun Erdoğan marifetiyle hükümeti kurma görevini gasp edişinin üzerinden de 37 gün geçti. Siyasi tarihimizin hiçbir evresinde bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı'ndan görev alıp bu kadar uzun süre oyalanmadı. Türkiye 20 koalisyon hükümeti gördü. Yani geçmişte kurulan her 3 hükümetten biri koalisyondu. Bunların her biri Türkiye'deki siyasal atmosferin sertliği içinde çok zor kuruldu. En zorlarından birinin öyküsünü kısaca anlatalım. 1973 seçimleri. Hiçbir partiye tek başına iktidar şansını vermemişti. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, ilk görevi en çok oyu alan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi. Ecevit, bir tur atıp havayı yokladıktan sonra 10 gün içinde görevi iade etti. Sıra Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel'e geldi. Demirel de bir tur attı, bir hafta sonra görevi iade etti. İki büyük parti uzlaşamayınca Korutürk, eski başbakanlardan Naim Talu'ya görev vererek bir milli komisyon kurulması seçeneğini gündeme getirdi. Talu da canla başla çalıştı ama başarılı olamadı. Korutürk, bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra görevi yeniden Ecevit'e verdi. Ecevit bu kez MSP Genel Başkanı Erbakan ile siyasi tarihimizin en çok konuşulan koalisyonlarından birini kurdu. O koalisyon sonuçları bugün de tartışılan Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Demokrasi birikimimiz yukarıda paylaştığımız örneklerle doludur. Süleyman Demirel, Erdal İnönü'nün iki büyük siyasi akımı iktidarda buluşturması, Erbakan'ın merkez sağ partileri kendi başkanlığı çizgisine getirmesi, Ecevit'in %22 ile MHP'yi ve ANAP'ı kendi başbakanlığına iktidara taşıması aklımıza gelen başlıca örnekler. Çok zor olsa da bu kez de olabilirdi. Hala da olabilir ama Türkiye'ye olmazı dayatıyorlar. AKP ben değil bir bakanlığı, bakan yardımcılığını bile muhalefetle paylaşmam diyor. Erdoğan Davutoğlu'nun CHP ile olası uzlaşmasını intihar olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki hafta çok önemli. Toplumun duyarlı unsurları, siyasi yelpaze Erdoğan'ın bu dayatmasına nasıl bir karşılık verebilir bunu konuşulacak. Belki en kısa sürede yeniden seçim gündeme gelecek. Böyle bir olasılık AKP iktidarının gitmesini isteyenlerde ciddi bir karamsarlık yaratmış görünüyor. Hayır, buna izin vermemek gerekiyor. Türkiye'de her seçim tarihinin en önemli seçimidir. Ancak Erdoğan'ın ve AKP'nin olası bir seçim dayatması bütün seçimlerden daha önemli olacak. Demokrasi isteyenlerin diktatörlük heveslileri kadar enerjik olması gerekiyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 196.